Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Fidius. Eserin adı Otel. Yazarı Arthur Hailey. Özgün adı Hotel. Çevirmeni Leyla Ragıp. Türü roman. E-Yayınları. 2. baskı Temmuz 1972. ISBN numarası 978-605-093-765-7. Bu kitap 458 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 3 Ağustos 2023. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kitabın kapak resmi. Kapakta bir kadının sadece iki gözü ve dudakları gözüküyor ve bunları incilerle çerçevelemiş, yanında da bir bardak su var. Arka kapak. Arthur Hailey 1920 yılında İngiltere'de doğdu. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde pilot olarak 2. Dünya Savaşı'na katıldı. Savaştan sonra da Kanada'ya göçtü. İş hayatıyla yazarlığı bir süre at başı götüren Hailey, önceleri televizyon oyunları yazıyordu. İlk romanını 1959 yılında hazırlamaya başladı. Hastane adını taşıyan ilk büyük romanının yayınlanması ve uyandırdığı büyük ilgiyi Ekabir ve Otel izledi. Daha sonra Hailey, Havaalanı ve Wheels ile bu ününü pekiştirdi. Otel, büyük bir Amerikan şehrinin eski ve büyük bir otelinde yaşayan, çalışan, değişik kattan kişilerin öyküsünü anlatır. Daha sonra filme de alınmış, başrollerinde Rod Taylor, Catherine Spake, Merle Oberon ve Carl Malden oynamıştır. Bu kitaptaki kişilerin gerçekle ilgisi yoktur. Yaşayan ya da ölü biriyle bir türlü benzerlik rastlantıdır. Yolcu, yalvarırım bu değersiz evde kal. Hamam hazır, sakin bir oda seni bekliyor, içeri gel. Japonya'nın Takamatsu kentindeki bir hanın kapısından. Pazartesi akşamı, 1. bölüm. Peter McDermott kendine kalsa otelin baş dedektifini çoktan kovmuş olacağını düşünüyordu. Ama kendi başına iş yapma olanağı yoktu ve en gerekli anda eski bir polis olan Şişko dedektif gene ortadan kaybolmuştu. 1.80'den uzun ve sıska McDermott sabırsızlıkla masanın üstündeki telefonu tıngırdattı. Geniş ve yerleri yekpare halı döşeli bir onun pencere kenarında duran kıza dönerek "Her şey bir an karmakarışık oluveriyor, kimse de adamı bulamıyor" dedi. Kristin Francis kol saatine göz attı. Gece saat 11'in birkaç dakika öncesiydi. "Baron Caddesi'nde bir bar var, bir de orayı dene bakalım." Peter McDermott başını salladı. Santral şu anda o Gilvin'in nereye takılıp kaldığını araştırıyor. Masanın gözünü açarak içinden sigara paketini çıkardı, genç kıza uzattı. Kız sigarayı aldıktan sonra McDermott da bir tane yaktı ve onun dumanı içine çekişini seyretti. Kristen Francis, St. Gregory Oteli'nin müdüriyet bölümündeki bürosundan birkaç dakika erken çıkmıştı. Geç saatlere kadar çalışmış, eve gitmeyi düşünürken genel müdür yardımcısının oda kapısının altından sızan ışık onu içeri çekmişti. "Bizim Mr. Ogilvy kendi kurallarını kendi koyar. Warren Trent'in emri böyle," dedi Kristen. McDermott o sıra telefonda gene kısaca bir şeyler konuştu, sonra beklemeye başladı. Haklısın diyerek kızın sözlerini doğruladı. "Bir kez otelin dedektif örgütünü düzenlemeye çalışmıştım ama sıkı bir zılgıt yediğim için bir daha böyle işlere kalkışmadım." Kristin yavaşça "Bunu bilmiyordum" diye karşılık verdi. Adam kıza şaka edercesine baktı. "Her şeyi bildiğini sanıyordum." Gerçekten de genellikle olup biteni bilirdi genç kız. New Orleans'ın en büyük otelinin sahibi huysuz ve sağı solu belli olmayan Warren Trent'in özel yardımcılığını yapmakta, otelin günlük olaylarının yanı sıra içeride nelerin döndüğünden de haberi vardı. Örneğin bir ya da iki ay önce otelin genel müdür yardımcılığına atanan Peter'ın koca St. Gregory'yi gerçekten tek başına idare etmesine rağmen pek az para ve kısıtlı bir yetkiyle çalıştığını da çok iyi biliyordu. Bunun gerisinde yatan nedenlerin Peter McDermott'un özel yaşamını kapsayan ve üstünde gizli yazılı bir dosyanın içinde bulunduğundan haberi vardı. Kristin gene neler dönüyor ortada diye sordu. McDermott düzensiz ve hemen hemen çirkin sayılabilecek yüz çizgilerini değiştiriveren bir neşeyle güldü. 11. kattan şikayet var, alem yapıldığı söyleniyor. 9. da Croydon düşesi kocasına bir garsonun hakaret ettiğini iddia ediyor. 1439'da birinin korkunç iniltiler çıkardığı haberi geldi. Gece müdürü hasta, diğer iki dedektifin de işleri var. McDermott tekrar telefonda konuşmaya başlayınca Kristin 1. asma kattaki büronun penceresinden dışarı bakmaya başladı. Sigara dumanının gözüne kaçmasına engel olmak için başını geriye atmış, dalgın dalgın caddeyi seyrediyordu. Tam karşıda bitişik binaların arasındaki açıklıktan kalabalığı ve dikdörtgen şeklindeki Fransız mahallesini görebiliyordu. Gece yarısına bir saat kala Fransız mahallesinin canlanması için erken sayılırdı. Barlar, müzik salonları, meyhaneler, gece kulüplerinin önlerindeki ışıklar ertesi sabaha kadar yanacaktı. Kuzeye doğru belki de Pontchartrain gölü çevresinde bir yaz fırtınası kopmak üzereydi. Fırtınanın başlangıcı gürlemeler ve arada sırada çakan şimşeğin aydınlığından anlaşılırdı. Eğer talih yardım eder de fırtına güneye, Meksika körfezine kayarsa, sabaha New Orleans'da yağmur yağabilirdi. Kristin yağmuru sevinçle karşılayacaklarını düşündü. 3 haftadır kent sıcak ve nemden boğucu bir hale gelmişti. Bu yüzden de her yerde gerginlik vardı. Otelde de bir rahatlama olacaktı. O gün öğleden sonra baş teknisyen sıcaktan yakınmıştı. En kısa zamanda soğuk hava tertibatını kapatmazsam yapacaklarımdan kimse beni sorumlu tutamaz. Peter McDermott telefonu yerine koymuştu. Kristin sordu. İniltilerin geldiği odada kimin kaldığını biliyor musun? Peter hayır anlamında başını salladı. Bulurum, belki biri kötü bir düş görüyordur ama ne olup bittiğinden emin olmamız gerekiyor. Kristin cilalı geniş tahta masanın karşısındaki deri kaplı koltuğa çökerken birden ne kadar yorgun olduğunu anladı. Başka zaman olsa saatler önce Gentilly'deki dairesine dönmüştü. Ama bugün özellikle dolu bir gündü. 2 kongre vardı ve üyeleri otele gelmişlerdi bile. Bunun yanı sıra da birçok müşteri akın ediyordu. Bir sürüsü de soluğu Kristin'in masasında almışlardı. McDermott önündeki kağıdın üstüne bir şeyler karalarken peki teşekkür ederim dedi. Albert Wells, Montreal'denmiş. Kristin cevapladı. Onu tanıyorum, her yıl buraya gelip kalır. Ufak tefek çok iyi bir adamdır. İstersen o işle ben ilgilenirim. Peter düşünürken bir yandan da Kristin'in ince ve biçimli vücudunu süzüyordu. O sıra telefon çaldı, Peter açtı. Özür dileriz efendim ama o Gilvin'in yerini bulamıyoruz. Konuşan santraldeki memurdu. Aldırmayın, yalnız bana şef komiyi verin. McDermott baş dedektifi kovamasa bile sabahı kendisine bağırıp çağırabileceğini düşündü. Bu arada 11. kattaki karışıklığa bakması için birini göndermesi, kendisinin de Croydon dükü ve düşesiyle görüşmesi gerekiyordu. Şef komi, Peter burnundan konuşan Herbie Chandler'ın anlamsız ve dümdüz sesini hemen tanıdı. Chandler da Ogilvy gibi otelin eskilerindendi ve çalışanlar içinde işinin dışında başka oyunlar çevirenlerin başında gelmekle tanınırdı. McDermott sorunu anlattıktan sonra Chandler'ın seks alemi yapıldığı konusundaki şikayeti incelemesini istedi. Peter'ın az çok umduğu gibi Chandler hemen itiraza başladı. ''Bu benim işim değil Bay Mac. Hem sonra burada hala çalışıyoruz.'' Yarı küstah, yarı yaltaklanırcasına konuşmasıyla Chandler'dı bu işte. McDermott yine de talimatını verdi. Tartışmayı bırakın, bu şikayetle ilgilenilmesini istiyorum. Başka bir karara daha varmışçasına ekledi. Bir şey daha var. Bir çocuğu anahtarla birinci katta Bayan Francis'in bürosuna gönderin. Daha fazla tartışma olmaması için de Ayze'yi yerine koydu. Sonra Kristen'in omzuna yavaşça dokunarak ''Haydi gidelim, Komi'yi de yanına al. Dostuna da söyle, bundan sonra korkulu düşlerini yorgan altında görsün.'' dedi. İkinci bölüm. Herbie Chandler ince yüzünde içinin rahat olmadığını açığa vuran bir ifadeyle St. Gregory Oteli'nin girişindeki Şef Komi masasının yanında düşünceli düşünceli duruyordu. Şef Komi'nin masası çok süslü tavana kadar uzanan yivli sütunlardan birinin yanında giriş ve çıkışı gören ortalık bir yerdeydi. Şu anda da salonda çok hareket vardı. Bütün akşam konferansçılar içeri dışarı gidip gelmişlerdi ve saatler geçtikçe de kararlı neşeleri içkinin de etkisiyle artıyordu. Chandler alışkanlıkla çevresini seyrederken Carondale Caddesi'ne açılan kapıdan şamata ederek bir grup girdi. Üç kadın ve iki erkek olan şamatacılar Fransız mahallesine Pat O'Brien'in barında turistlere bir dolara satılan kadehlerden sallıyorlardı ellerinde. İçlerinden biri o kadar fazla yalpalıyordu ki diğerleri ona destek olmak zorunda kalıyorlardı. Üçünün de yakasında birer kart vardı. Kartların üstünde Gold Crown Cola, altında da adamların adları yazılıydı. Giriş salonundakiler hoşgörülükle yol açtılar, beşli toplulukla birinci kattaki bara geçti. Arada bir gece trenleri ya da uçaklarıyla gelenler oluyordu. Chandler'ın idaresindeki komiler bunlara odalarını gösteriyorlardı. Ama komi deyip geçmeyin, hepsi de gençlik çağını aşmış, her biri kırkının üstünde orta yaşlı erkekler olmuşlardı. Birçoğu da çeyrek yüzyıldan beri otelde çalışan kır saçlı gediklilerdi. Komileri kovmak ya da işe almakla yetkili Herbie Chandler genellikle yaşlıca erkekleri tercih ederdi. Ağır eşya taşırken zorluk çeken ve hafif fırıltılar koyveren biri, çok hafifmiş gibi çantaları elinde serbestçe sallayan genç komiden çok daha fazla bahşiş alırdı. Eskilerden katır gibi güçlü ve dayanıklı bir komi numaradan çantaları arada bir yere koyar, elini kalbine götürür, başını hafifçe salladıktan sonra tekrar yükünü taşımaya başlardı. Bu oyun çokluk iyi sonuç verir, adamın bir sonraki köşe başında kalp krizi geçireceğinden emin olup vicdanıyla baş başa kalan müşterilerinden bir dolardan aşağı bahşiş koparılmamasını sağlardı. Ama müşterilerinin bilmedikleri nokta, bahşişin %10'unun her zaman Herbie Chandler'ın cebine indiği ve bu arada da komilerin işlerini ellerinde tutabilmek için adama her gün 2 dolar verdikleriydi. Şef Komi'nin kendine özgü baç sistemi yavaştan omurtulara yol açmakla birlikte hızlı çalışan bir komi otel dolu olduğu zaman haftada kendisine 150 dolar ayırabilirdi. Bu geceki gibi durumlarda Chandler her zamanki saatinden çok daha geçe kadar masasının başından ayrılmazdı. Hiç kimseye güvenmeden alacağı yüzdeden gözünü ayırmazdı. Bu arada da müşterileri tartmakta garip bir ustalığı vardı. Üst katlara gidiş ve dönüşün ne kadarlık bir gelir getireceğini hesaplamakta üstüne yoktu. Geçmişte komilerden birkaçı aldıkları bahşişin bir bölümünü Herbie'den saklamışlardı. Ama bunun misillemesi hiç şaşmadan çabuk ve acımasız çalışırdı ve uydurma işlerde meydana gelen bir aylık askıntı kurallara uymayanları genellikle yola getirirdi. Chandler'ın bu gece otelde kalması için başka bir neden daha vardı. Birkaç dakika önce Peter McDermott'la yaptığı konuşmadan sonra sıkıntısının artması da bundandı. McDermott 11. kattan gelen şikayetin incelenmesini istemişti. Ama Herbie Chandler'ın durumu araştırmasının gereği yoktu. Çünkü 11. katta neler olup bittiğini aşağı yukarı biliyordu. Nedeni de çok basitti, alemi kendi düzenlemişti. 3 saat önce iki genç istediklerini kendisine açıkça anlatmışlardı. Çocukların babaları kentin zenginleri ve otelin devamlı müşterileri olduklarından ikisini de saygıyla dinlemişti. Biri "Dinle Herbie," demişti, "bu gece bir kardeşlik dansı var. Ama biliyorsun hep aynı dava, biz değişik şeyler olsun istiyoruz." Cevabını bile bile "nasıl değişik şeyler?" diye sormuştu. Çocuk kızarmıştı. Bir daire tuttuk, birkaç kız istiyoruz. Harbi bir anda kararını vermişti. İş çok tehlikeliydi. İkisi de çocukluktan erkeklik çağına yeni geçmişlerdi. Hem sonra içkili olmalarından da kuşkulanıyordu. Harbi özür dilerim baylar diye başlarken diğeri araya girmişti. Bize yapamayacağım diye maval atma. Burada kiralık kızlar işlettiğini biliyoruz. Harbi sivri dişlerini ortada bırakan gülümsemeye benzer bir hareket yaptı. Bay Dixon, bu kadıya nereden kapıldığınızı bilmiyoruz. İlk konuşan ısrar ediyordu. Para veririz Harbi, bunu çok iyi biliyorsun. Şef komik kuşkularına rağmen duraladı, beyni de açgözlülükle işliyordu. Son zamanlarda işinden başka sağladığı ek gelirlerde her zamankinin tersine bir durgunluk baş göstermişti. Belki de her şeye rağmen göze alınacak tehlike az olurdu. Adı Nixon olan sallanmayı bırakalım, kaç para diye sordu. Harbi gençlere baktı, babalarının durumunu hatırlayarak her zamanki raici iki katına çıkardı. $100. Bir an ikisi de duraladı. Sonra Dixon kararlı kararlı konuştu. Sen kazandın. Arkadaşını da kandırmaya çalışarak dinle dedi. Zaten kafayı çekmek için gereken parayı ödedik. Açığını da ben kaparım. Harbi önce dudaklarını diliyle yaladı. Baylar, önceden söylemem gereken bir şey daha var. Hiç gürültü yapmamaya dikkat etmelisiniz. Gürültü yüzünden şikayet olursa hepimizin başı belaya girebilir. Gençler gürültü yapmayacaklarına onu inandırmışlardı ama şimdi anlaşıldığına göre gürültü olmuştu ve ilk korkuları rahatsız edecek şekilde gerçekleşiyordu. Bir ara kızlar her zamanki gibi ön kapıdan girmişlerdi. Kızların oda ayırtan müşteriler olmadığını da sadece içeride çalışan birkaç kişiden başka kimse anlamamıştı. Her şey yolunda gitseydi geldikleri gibi sıkıntısızca çıkıp gitmeleri gerekiyordu. McDermott'un 11. katta bir oturak alemi yapıldığını açıklıkla bildirmesi bir şeylerin yolunda gitmediğine ciddi şekilde kanıtlık ediyordu. Ama ne olabilirdi bunlar? Harbi huzursuz huzursuz kafayı çekmekten bahsettiklerini hatırladı. Giriş salonu gereğinden fazla çalışan soğuk hava tesisatına rağmen sıcak ve nemliydi. Harbi cebinden bir ipek mendil çıkararak terleyen aldını sildi. Bu arada da yaptığı deliliğe küfrediyor, bu durumda yukarı çıkmak ya da işlerden uzak durmak çareleri arasında bocalıyordu. 3. Bölüm. Peter McDermott, Christie'nin yanındaki komiyle 14. kata çıkan asansörde bırakıp 9. katta indi. Asansörün açık kapısına bir an durakladı. Tatsız bir şey olursa bana haber verin. Gerekirse haykırırım. Kapı kapanırken gözleri karşılaştı. Adam bir an durarak bulundukları yeri gözden geçirdi. Sonra uzun bacakları ve uyanık haliyle halı döşeli koridoru geçerek kral dairesine doğru yürüdü. Teklifsizce kodamanlar bölümü olarak bilinen St. Gregory'nin geniş ve en gösterişli dairesinde bir zamanlar içlerinde devlet başkanları ve soylular bulunan seçkin sınıftan pek çok kişi kalmıştı. Çoğu da kendilerine yapılan kısa bir karşılama töreninden sonra kent halkı ahlaksızlık ve terbiyesizlik etse bile konuklarının özel yaşamına saygı duyduğu için New Orleans'ı sevmişlerdi. Şimdi de devlet başkanı takımından olmasalar da gene otelin en seçkin müşterileri sayılan Croydon Dükü ve Düşesi yanlarında sekreteri ve Düşes'in 5 cins köpeğiyle kral dairesinde kalıyorlar. Peter McDermott üstleri altın zambaklarla süslü çift kaplamalı deri kapının üstündeki sedef düğmeye bastı. İçeriden kısık bir zil sesi ve daha az kısık havlamalar geldi. Adam kapının açılmasını beklerken bir yandan da Croydon'lar hakkında duyduklarını ve bildiklerini düşünüyordu. Eski bir ailenin oğlu olan Croydon Dükü içgüdüsünün etkisiyle halka inerek kendini zamanının akışına uydurmuştu. Geçen 10 yıl içinde çok ünlü bir kadın ve aynı zamanda kraliçenin yeğeni olan karısının da yardımıyla İngiltere'nin dış ülkelerde uluslararası temsilciliğini yapmış, bu arada hükümet tarafından en zor işlerle de görevlendirilmişti. Halkla ilişkilerinin bazı yerlerde belki de başka erkeklerin karılarıyla olan serüvenleri ve içkiye düşkünlüğü yüzünden aşırı dereceye varması nedeniyle Dük'ün iş hayatının sallantıda olduğu söylentileri yayılmaya başlamıştı. Oysa bazı haberlere göre de dükün üstüne düşen gölge hafif ve geçiciydi. Düşes de durumu gayet iyi idare ediyordu. İkinci bir görüşe göre Croydon dükünün pek yakında İngiltere'nin Washington Büyükelçisi olacağı belirtiliyordu.
Birinci ayrının sonu. Sayfa 16.